Ayrım 11. Son Tanık Glenn Mead, sayfa 118. Kar yağıyor. Tüm gün kar taneleri düşüyor. Bu ani soğuk dalgası hepimizi endişelendiriyor. Herkesin sağlığı öylesine zayıf ki. Bu gece de uzaktan top sesleri geliyor. Arada da tüfek. Luka'yı ısıtmaya çalışıyorum ama burnu durmadan akıyor. Oyalanması için Alman'ın bulmayı başardığı kalemlerle günlüğümün arkasına resim çizmesine izin veriyorum. Luka tüfekli adamlarla çevrili kampın resmini çiziyor. Bir başka resimde bir adamla bir kadın, yanlarında da iki çocuk var. Biri kız, diğeri erkek. Hepsinin gözünden yaşlar akıyor. Her şeklin altına bir isim yazıyor. Anne, baba, Carla, Luka. Her birinin yanına sarsak bir kırmızı kalp çizip resmi imzalıyor Luka. Yüreğim parçalanıyor. Oğlumun küçücük yüzünü kaldırıp akan burnuyla güçsüzce gülümsediğini görünce ağlamak istiyorum. Alma erkeklerin kampında zatürre salgını çıktığını duymuş. En korktuğum sözleri söylüyor. Hastalardan birinin Amerikalı olduğunu işittim diyor. Bu sözler aylardan beri David'le ilgili aldığım ilk haber. Hasta olduğunu bilmek umudumu yok ediyor. Kadınlardan biri hemşire olanı hayatta kalmak için antibiyotik alması gerektiğini söylüyor. İşin kötüsü Carla da soğuk aldı, Luca da öyle. Luca'nın sağlığı endişe verici, tüm gece öksürüyor ve ateşi var. Göğsü her zaman zayıftı, o nehre hiç girmemesi gerekirdi. Carla'nın bir günahı yok, benim hatam, izin vermemeliydim. Ve şimdi kocam kadar hasta çocuklarım için de kaygılanıyorum. Ertesi gün Luka'nın ateşi yükseliyor ve öksürürken kan tükürmeye başlıyor. Göğsüm ağrıyor anne. Hasta görünüyor, zor nefes alıyor. Carla'yla birlikte nöbetleşe Luka'nın ateşli alnına ıslak bez koyuyoruz. Hem çocuklar hem de David için antibiyotik gerek. Nöbetçilerin bize hiçbir şey vermeyeceklerini biliyorum. Endişeden öylesine bir umutsuzluğa kapılıyorum ki, tüm umutsuzluğum içinde tek ve ufacık bir fırsatım olduğunun farkındayım. Kendimi Mila Shawik'a tanıtmak ve yardım etmesi için yalvarmak, dizlerimin üzerinde yalvarmak ve antibiyotik karşılığında ne istiyorsa yapmak ve onu David'i görmeme izin vermesine ikna etmem gerektiğini yüreğimin ta derinliklerinden biliyorum. Planımı almaya açıyor, gerektiği kadar ayrıntılı anlatıyorum. Dehşete düşüyor. Shawik'i kötü gününde yakalarsan seni öldürür. Babası babamı tanıyordu. Arkadaştılar mı demek istiyorsun? Hayır, birbirlerinden nefret ederlerdi. Aynı köyden geldiler. Tanrı aşkına lana bunu yapma, ya seni öldürürse? Sabuna ihtiyacım var, biraz makyaj, biri saçımı toplamama yardım etmeli. Yoksa kendini Shawik'e sunmaya mı gideceksin? Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Alma iğrenmiş görünüyor ama anladığından eminim. O akşam vücudumu ve saçlarımı yıkıyorum. Ne parfümüm var ne de doğru dürüst bir elbisem. Güzel iç çamaşırım da yok. Ama tek giysimi yıkayıp temizliyorum. Alma hırkasını ödünç veriyor. Benim için kazıyarak toplayabildiği azıcık malzemeyle makyaj yapıyorum. Carla kendime böylesine çeki düzen verdiğimi görünce ne yapıyorsun anne diye soruyor. Biriyle konuşmam gerek. Kiminle? Mila Shawik'le. Ondan ilaç istemem lazım. Benim ilaca ihtiyacım yok. Belki ama Luca'yla babanın var. Carla beni büyüklerin dünyasındaki kuralları birden anlayavermiş 10 yaşındaki bir çocuğun sert bakışlarıyla süzüyor. O anda kızımın suçlayıcı bakışlarından rahatsız oluyorum. Ama ne yapmam gerektiğinin farkındayım. Carla'yı alnından öpüyorum. Çocuklarımı Alma'ya emanet ediyor ve kamp bürosuna doğru yollanıyorum. Buz tutmuş camın ardındaki bir masanın üzerinde sallanan bir ampul görüyor ve telefonda konuşan Shawik'in hırçın sesini işitiyorum. Kapının önündeki çapaçul nöbetçi dudaklarını yalayıp sırıtıyor. ''Bak hele, giyinip kuşanmış ama gidecek yeri yok. Ne istiyorsun kadın?''
''Komutan Mila Shawik'i görmek.''
''Neden?''
''Lütfen git ve koy işten Lana Tanovic'in onunla görüşmek istediğini söyle.''
Carla okumayı bıraktı. Bir sonraki sayfa eksikti. Annesine ne olmuştu? Shawik kadına tecavüz mü etmişti? Annesi daha sonra çektiği eziyeti anlattığı sayfaları yırtacak kadar utanmış mıydı? İçinde öfkenin kabardığını hissetti. Bir de annesiyle güçlü bir bağ duydu. Ailesini kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atmış, kendini Shawik gibi bir hayvana sunmuştu. O adamdan nefret ediyordu. Bu kadar insana çektirdiklerinden dolayı Shawik'ten ve adamlarından nefret ediyordu.
eksik sayfayı görmezden gelmeye çalıştı. Oysa bu neredeyse imkansızdı ve annesinin katlanmak zorunda kaldığı korkunç aşağılanmayı düşünmeden edemiyordu. Okumaya devam etti. Geriye sadece birkaç sayfa kalmış, yazılar aceleyle yazılmış gibi görünmeye başlamıştı.
Oldu, yapmam gerekeni yaptım. Şavik'in yaptıkları beni ağlatıyor. Biraz sonra yatakhanemize geliyor, konuşmadan bana bakıyor. Oysa gözlerinde tuhaf, akıl sır ermez bir bakış fark ediyorum. Adamın ruhu var mı diye merak ediyorum. Uzunca bir süre süzerek Karla'ya bakıyor, sonra tek kelime etmeden kucağıma bir torba antibiyotik atıyor. Adımlarında bir çeşit öfkeyle geldiği gibi gidiyor. En azından sözünü tutuyor. Luca'ya antibiyotiklerini veriyorum, ateşi hala yükseliyor. Ben David'e antibiyotiklerini götürürken Alma Karla ile Luca'ya göz kulak olacak. Şavik David'i görmem için 30 dakika izin verdi. Beklediğimden çok daha fazlası. Kampın geri kalanı gibi Şavik de gergin. Uzaktan gelen patlama sesleri her gün duyuluyor. Kampın düşmesi fazla süremez artık. Kurtarılacak mıyız? Kurtarılmamız için dua ediyorum. Ailemin bütün bunları atlatması için. Kar hala yağıyor. Öğlene doğru bir nöbetçi kamyonuyla geliyor ve beni kilometrelerce öteye, David'lerin kampına götürüyor. Kampa Omarska adı verilmiş. Etrafında bir sürü müştemilatı olan kırmızı tuğlalı, terk edilmiş büyük bir demir madeni kompleksi. Ama hiçbir şey beni göreceklerime hazırlamamıştı. Kesinlikle insanlık dışı. Auschwitz'ten de beter olmalı diye düşünüyorum. Orada tutsakların barakaları ve ranzaları vardı. Bir hijyen kalıntısı vardı. Oysa Omarska'da tutsaklar metal karyolalarla tıka bası dolu pis yatakhanelerde ya da büyükbaş hayvan ağıllarında kalıyor. Buz gibi kamp ter ve dışkı kokuyor. Her ağıl bölmesinde 10-12 adam var. Hepsi de kibrit gibi sıska, kemikleri çıkmış, saçları makineye vurulmuş, açlığın tüm izlerini sergileyen yüzlerinin ortasında koskocaman gözler. Havada elle tutulur bir umutsuzluk asılı. Nöbetçi beni ağılın orta geçidinden götürürken ağlıyorum. Yüreğim gittikçe hızlanarak tutsakları tarıyor, David'i seçmeye çalışıyorum. Gözlerim sıska yüzlere takılıyor, kocalar ve oğullar, yaşlı veya genç erkekler, yıpranmış giysilerinin altından kaburgaları görünen 14 yaşında çocuklar. Hepsinde bir ruhsuzluk ve dehşet ifadesi var. Oysa okulda olmaları, futbol oynamaları, gençliklerinin keyfini çıkarmaları gerekiyor. Fakat ısınmak için birbirlerine sokulmuş çiftlik hayvanlarına benziyorlar. Bazıları ağlıyor ve sanki akıllarını kaçırmışa benziyor. En fazla 15 yaşında olması gereken bir çocuğun başını bir taraftan bir tarafa salladığını, annesini çağırıp ağladığını görüyorum. Herkes bana hayaletmişim gibi bakıyor. İtaatkâr bir sessizlik havası egemen. Nöbetçi listesine bakıyor ve leş gibi bir bölmenin önünde duruyor. İnsan dışkısının kokusu korkunç. Erkek tutsaklar iskelete benziyor. David'i hemen tanıyamıyorum. Bir demir korkuluğa yaslanmış köşelerden birinde oturuyor. Üzerinde son gördüğümde giydiği mavi gömlek var. Gömlek kirden yapış yapış, sarı saçları keçeleşmiş, kavrulmuş dudakları yarık ve yara izleriyle kaplı. Yüreğim donuyor, bir deri bir kemik kalmış, hasta görünüyor. Gömleğinin arasından kaburgalarını seçebiliyorum. Beni gördüğü zaman gözleri kırpışıyor. Önce ben olduğuma inanamıyor, ardından ağlamaya başlıyor. Nöbetçi kapıyı açıyor ve pis kokulu bölmede David'in yanına oturuyorum. Onunla yan yana olduktan sonra başka hiçbir şeyin önemi yok. Yüzünü öpüyor, gözyaşlarını siliyor ve kemikli ellerini tutuyorum. David, güzel David'im benim. Kendini hala toparlayamadan kısık sesle ''Lana, gerçekten sen misin?'' diye fısıldıyor. Öylesine şaşkınım ki cevap veremiyorum. ''Nasılsın? Çocuklar nasıl?'' ''İyiler David, hepimiz iyiyiz.'' Yalan söylüyorum, ona gerçeği söyleyemem. Gözleri zor zor odaklanıyor. ''Buraya nasıl girdin? Sana nasıl izin verdiler?'' ''Yalvardım, yalvardım.'' Yine yalan söylüyorum. Gözyaşlarımdan tıkanıyorum. Elimi güçsüzce sıkıyor. Konuştuğu zaman göğsünden hırıltılar, ıslıklar çıkıyor. Tüm bunlardan kurtulacağız Lana. Anlatacağız. Sadece güçlü kalmamız gerekiyor. Evet, kurtulacağız. Sözünü tutmanı sağlayacağım. Hiç unutmadım.
Sözümü?
Köprü. Atlamanı seyretmek istiyorum. Belli belirsiz gülümsüyor. Gözleri açılıp kapanıyor. Göz kapakları titriyor. Elbette, yüzünü okşuyorum. İki uzun ve beyaz hapı yutmaya zorluyorum onu. Yanımda su yok, zorla yutarken Adem elması oynuyor.
David, sana söylediklerime kulak vermen gerek, çok önemli. Burada 10 gün yetecek kadar antibiyotik var. Kendini daha iyi hissedeceksin. Her 4 saatte 1-2 tane yutacaksın. Yutmayı unutmazsın değil mi? Lütfen.
Başını sallıyor ama hatırlayacağından emin değilim. Yanındaki sıska adam çok daha uyanık görünüyor. David'in parmaklarını hap şişesinin üzerine kapatıyorum. Öbür adama dönüp lütfen diyorum, bu benim kocam. İyileşmek için her 4 saatte bir bu haplardan 2 tane yutması gerek. Yutmasını sağlayabilir misin? Lütfen, hatırlatman için sana güveniyorum.
Adam başıyla onaylıyor ama 4 saatin geçtiğini anlaması bir yana, saatin kaç olduğunu bildiğinden kuşkuluyum.
Evet, unutmam. 4 saatte 1-2 hap.
Yalvarıyorum, bu hapları almasını sağlayın, yoksa sağlığı daha bozulur.
Benim için de hapın var mı?
Hasta mısın?
Burada hepimiz hastayız.
Üzgünüm, sizin için hap getirmedim ama yine gelmeye, size de getirmeye çalışacağım.
Buraya bir daha gelmemin uzak ihtimal olduğunun farkındayım. Ama David'e yarayacaksa ne gerekiyorsa söylerim.
Uzakta bir top mermisi patlıyor. Sinirleri laçka olmuş tutsaklar korkuyla mırıldanıyor. 2 top sesi daha duyuluyor. Kıvrımlı çatı sarsılıyor.
Nöbetçi asabice koluma yapışıyor. Vakit doldu.
İyi ama komutan Şabik yarım saat kalabileceğini söyledi.
Dediğimi duymadın mı? Hemen gidiyoruz.
Beni dışarı sürüklüyor. Parmaklarımız uzayıp ayrılana kadar David'in elini tutuyorum. Ne olursa olsun birbirimizi asla bırakmayacağımızı söylerdik. Şimdi onu bırakmak istemiyorum. Gözlerim yüzünden ayrılamıyor. İkimiz de biliyoruz, ikimiz de birbirimizi bir daha göremeyebileceğimizi biliyoruz ve bunu bilmek kalbimi parçalıyor. Aklımda kalan son görüntüsü, arkamdan şaşkınlıkla ve güçsüzce el sallayan David'in umutsuz mavi gözleri.
David, benim güzel, harika David'im, bize ne oldu böyle? Döndüğümde Carla nereye gittiğimi soruyor. Sorduğu an ağlamaya başlıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Mutlu olduğum için ağladığımı söylüyorum. Oysa David'in çok hasta olduğunu biliyorum. Hayatta kalmayı başaramayacağının farkındayım. Ruhum yaralı ama Carla'ya bunu belli edemem.
Neşeyle bugün babanı gördüm Carla diyorum. Gördüm onu. Onunla konuştum. Şaşırıyor. Peki nasılmış?
İyi güzelim, sağlıklı ve sağlam. Sana sevgilerini gönderdi. Onun adına sana kocaman sarılmamı istedi.
Kuşkuyla bana bakıyor ama dediklerime inanmak istediğini biliyorum. Uzakta patlayan topların sesi geliyor. Aramızda uyuyan ateşli Luca, birbirimize tutunuyoruz. Ve o zaman en çok korktuğum şey başıma geliyor. Yatakhaneye Arkov giriyor. Ondan yayılan alkol kokusunu duyuyorum.
Benimle gel.
Kalkıyorum.
Sen değil, kızın.
Kızın mı?
Beni duydun.
Bunu bekliyordum. Lütfen ona zarar vermeyin.
Homurdanıyor, dediğimi yap. Şabik onu görmek istiyor.
Ne? Ne için?
Öfke yüzünde patlıyor. Bir soru daha sor ve ikinize de bir daha asla unutamayacağınız bir dayak atayım.
Anne!
Carla şaşkın yalvaran gözlerle bana bakıyor ve ağlamaya başlıyor.
Lütfen gitmek istemiyorum, onlara izin verme.
Sakinleştirmek için saçlarını okşuyorum.
Lütfen Carla, Şavik'e git. Ona kardeşini ve babanı sevdiğini anlat. Senin için her şeye değer olduklarını söyle. Daha güçlü antibiyotiklere ihtiyacımız olduğunu anlat. Merhamet etmesini iste ondan. Bunu yapman gerek, baban için, Luca için, hepimiz için.
Carla'nın gözlerindeki yaşları görüyorum. Arko parmaklarını şaklatıyor. Haydi, haydi, bütün gün burada dikilip bekleyemem.
Carla'yı kolundan tutup götürüyor. Yüreğim parçalanmış gibi, omuzlarım çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyorum. Kimliğimi açıklayarak nelere yol açtım, ne yaptım ben? Şavik'le konuşmak için korkunç bir bedel ödedim, o küçük beyaz haplar için. Ve sonra engelleyemediğim gözyaşları sel olup akarken hıçkırıklara teslim oluyorum. Carla dönene kadar 1 saat boyunca yatakhaneyi arşınlıyorum. Bütünüyle sersemlemiş görünüyor, uykuda yürür gibi. Ona sarılıp bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bana şöyle bir bakıp ağzını açmıyor, gözlerinde yaşlar var.
Canın acıyor mu?
Şavik canını acıttı mı, sana ne söyledi?
Şavik'le karşılaştığı zaman kızıma bir şeyler olduğunu biliyorum ve bunu bilmek kemiklerime işliyor. Ama Carla başını sallamakla yetiniyor ve konuşmuyor.
Bir nöbetçi geliyor ve önüme Luca için daha güçlü antibiyotikler atıyor.
Bunlara hak kazanmak için ne yaptın kadın? Uzaktaki top ateşleri yeniden başlıyor. Ben Luka'ya haplarını yutturduktan sonra Alma telaşla yatakhaneye giriyor. Top seslerinin yaklaştığını duymuyor musun? Söylentilerine göre Şavik ve adamları kurtulmayı umuyorlarsa yarın sabah bizi tahliye etmeleri gerekecek. Dinlemiyorum bile. Luka'nın battaniyeciğini uyuşmuş gibi katlayıp katlayıp açan Karla'ya bakıyorum. Her korktuğu ya da üzüldüğünde yaptığı gibi yeni bir patlama. Luka ateşli uykusunun içinde sıçrıyor, Karla saçlarını okşuyor. Luka'nın alnındaki koyu renk mukleleri ıslak, solukları hırıltılı. Alma, Karla'ya ne oldu diye soruyor. Birden sessizleşti. Cevap vermeye fırsat bulamadan birkaç sarhoş nöbetçi yatakhaneye dalıyor ve sabah 6'da gitmeye hazır olmamızı söylüyor. Kadınların birkaç parça eşyalarını toplaması gerek. Havada korku ve panik var. Söylenenlere göre Şavik'in elinde hepimizi taşımaya yetecek kadar kamyon yokmuş. İlave kamyon gelmesi için sabahı beklemek zorunda. Karla suskun. Beni endişelendiriyor ama çelimsiz Luka için daha çok kaygılanıyorum. Hala ateşli ve hareket edecek durumda değil. Söylentiden geçilmiyor. Bizimkilerin 15 kilometre ötede olduğu söyleniyor. Parmaklıklı pencerenin ötesindeki avluda nöbetçiler avadanlıklarını topluyor. Yaklaşan çatışmadan ürküyor gibi her zamanki korkaklıklarıyla durmadan içiyorlar. Sadece yapması gerekenlerle ilgilenen Şavik'in dışında ellerini kaldırıp adamlarına emirler yağdırdığını görüyorum. Kampın en kısa zamanda kurtarılması için dua ediyorum. Fakat Alma endişeyle bizi buradan götürseler de öldürürler Lana diye fısıldıyor. Onlar için yüküz. Üstelik yaptıklarının tanığıyız. Panik varken bir kaçma şansımız var. Ama bunu yarın kamyonların hareketinden önce yapmamız gerek. Düşünüyorum. Şavik kendi güvenliğimiz için tahliye edileceğimizi söylemişti. Ama adamları artık her gün içiyor, sinirleri gergin, parmakları silahlarının tetiğinde. Emirlere uymalarına güvenilebilir mi? Şüphe içindeyim. Ben yeterince çabuk tepki vermeyince Alma telaşlanıyor. Bana diktiği gözlerinde vahşi, neredeyse çılgın bir bakış var. ''Tanrı aşkına beni dinlemiyor musun?'' Dediğini duydum Alma. ''Öyleyse cevap ver.'' ''Düşünüyorum.'' ''Düşünecek zaman değil, hareket zamanı.'' Alma panikten çılgın gibi etraftakiler ona bakmaya başlıyor. Omuzlarını kavruyorum. ''Alma, Alma, toparla kendini.'' Sakinleşiyor ama söylediklerinin mantıklı olduğunu biliyorum. Hayatımızın tehlikede olduğunun farkındayım. Nöbetçiler horozu kaldırılmış tabanca gibi her an her şeyi yapabilirler. Şimdi fırsattan yararlanma ve kaçma zamanı. Ama nasıl? Ya David? Benim zavallı David'im? Daha sonra Karla ve Luka uyurken günlüğüm ve kalemimle bir köşeye oturuyorum. Uzun uzun düşünüyorum. Bu yazdıklarım son satırlarım olabilir. Kaleme aldıklarım hiçbir sonuç da vermeyebilir. Kelimelerimin başkaları tarafından okunması çok uzak bir ihtimal de olsa başımızdan geçen her şeyi kayıt altına almam gerekiyor. Dünya bilmeli, sadece olanları değil, insan ruhunun direnme gücü olduğunu, umudunu yitirmediğini de öğrenmeli. Bütün trajedilerimize rağmen bunun böyle olduğunu biliyorum. Kötülük içimizde yanan iyilik ışığını asla söndüremeyecek. Nasıl söndürebilir? Dünyada minicik bir mumun ışığını bile boğmaya yetecek kadar karanlık yokken. Gece yarısından biraz sonra başım düşünmekten zonkluyor ama aklıma bir plan geliyor. Luca'nın battaniyeciğini ve haplarını Thomas the Train sırt çantasına yerleştiriyorum. Zavallı çocuk terden sırılsıklam yüzüyle acınacak durumda. Çocukları henüz uyandırmıyorum, sadece Alma'yı. Uykulu bir sesle ne var, ne oluyor diye soruyor. Ve anlatıyorum. Ona son kurtulma şansımız hakkında düşündüklerimi söylüyorum. Yazı birden bitti. Karla sayfaları çevirdiyse de günlüğün sonunda Luca'nın elinden çıkma resimlerin dışında bütün yapraklar boştu. Sorular beynini kemiriyordu. Annesine, babasına ve Luca'ya ne oldu? Düzgün düşünmeye çalıştı. Oysa imkansızdı. Şavik'in bürosunda başından ne geçti? Hiçbir şeyi, Şavik'le karşılaşmayı bile hatırlamıyordu. Ve annesinin günlükteki sözleri beyninde kilise çanı gibi çınlıyordu. Oldu. Yapmam gerekeni yaptım. Şavik'in yaptıkları beni ağlatıyor. İlaçların karşılığında annesinin Şavik'in ellerinden aşağılanmayı kabul etmesi. Kendisi de tecavüze uğramış mıydı? Şakaklarının köreltici bir ağrıyla zonkladığını hissetti. Günlüğü masanın üzerine bıraktı. Uzunca bir süre arkasına yaslanarak tavana baktı. Sımsıkı yumduğu gözlerini usulca yeniden açtı.
Üzüntü, acı ve nefret hissetti. Karmakarışık duygular. Zihninden daha fazla anı çekip çıkarmak için bütün gücüyle çabaladı. Baş ağrısı bir ara öylesine keskindi ki odaklanmakta zorlandı. Başka hiçbir şey hatırlayamadı. Sonra sanki biri birden su kapaklarını açmış, zihnindeki baraj yıkılmış gibi oldu. Anılar akın akın geldi. Öylesine duygu yüklü bir patlamayla geldiler ki neredeyse tufanın altında kalıp boğulacaktı. Otobüste muhafızın babasına vurduğu o gün, kampa gitmek için uzun yürüyüş, minik elini tuttuğu Luca'nın sırtındaki Thomas'lı train çantası, zavallının su için yalvarmasını hatırladı ve annesinin gözlerindeki umutsuz, ürkek ifadeyi. Dehşete düşmüş, bitkin annelerin hepsini hatırladı. Babasının yüzünde neredeyse utancı andıran yaralı ıstırabı. Ailesinin acılarını dindirecek bir şey yapamadığı için kendini çaresiz hissediyor olmalıydı. Zihninde küçük oğlu için bir parça çikolata çalan umutsuz annenin Boris Arkov tarafından asılmasını, zavallı çocuğun bir daha görülmemek üzere bir yere götürülmeden önce annesinin cesedinin başında ağlamasını gördü. Nöbetçilerin gaddar suratlarını ve kurbanlarının acınacak yüzlerini gördü. Ve o harika günü, annesi ve Luca ile nehirde yıkanmalarını, soğuk ve köpüklü suyun cildinde bıraktığı duyguyu, hepsi geri geldi. Hıçkırarak yüzünü ellerinin arasına gömdü. Hepsi hazmedilemeyecek kadar fazlaydı. Doktor Leo'nun çalışma masasının altına uzanıp zile bastı. 11. Aydın'ın sonu. Sayfa 129.